Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leheb suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العلي العظيم
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kurudu ya. Malı da, kazandıkları da kendisine bir yarar sağlamadı. Alevi olan bir ateşe girecektir. Eşi de odun hamalı ve boynuna bükülmüş bir ip bağlanmış olarak. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17-20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems-i Kitir 1400, Hicri Gameri 12, Zilkade 1442 ve Miladi Takvimle 23 Haziran 2021 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, gerçek ve sanal ve mutfak kültürü isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İbrahim Reis'i İslam hükümeti bir minnet hükümeti değil, aksine hizmetkar bir hükümettir dedi. Hatipzade, İran'ın Afganistan'daki endişe verici gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi. Tahtirevançı bölge ve dünya, Afganistan'da olası yeni bir şiddet dalgası potansiyeline sahip değil dedi. Amerika direniş eksenli web siteleri engelledi. İran devrim muhafızları tarafından üretilen korona aşısı yakında tanıtılacak. Putin, Amerika'yı darbeyle suçladı. Şimdi haberler.
İran halkının seçilmiş Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i İslami hükümette tüm imkanlar ve kurumlar halkın hizmetkarı olarak görülmelidir dedi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Seyyid İbrahim Reis'i dün İmam Rıza Aleyhisselam Türbesi'nde Kutsal Meşhed Şehri'ne yaptığı ilk ziyarette 8. İmam'ın doğum yıl dönümünü kutlarken Allah'ın rızasını kazanmak halka hizmet etmekten geçer. Bugün yöneticiler insanlara muhabbet beslemeli, halka aşık olmalı ve ona göre hizmet etmeli, ancak bu şekilde Allah'ın sevgisine ulaşabilir dedi. Reisi, ülkenin farklı yerlerinde halka hizmet eden herkesin bilmesi gerekir ki halkın onurunun korunması gerekir. Halkın onuruna en ufak bir zarar vermeye kimsenin hakkı yoktur dedi. İran halkının seçilmiş Cumhurbaşkanı ekonomide adaletin odak noktası olmamız gerektiğini işaret ederek ülkede değişim halk lehine, İslami değerler lehine değişim olmalı. İnkılap halkın sofrasından yana olmalıdır dedi. Seyyid İbrahim Reis'i yönetiminin adalet arayacağına dikkati çekerek İran'da adaletin genç neslin ve halkın yardımıyla sağlanacağına söz verdi. İnsanların haklarının ihlal edilmesine izin vermeyeceğine vurgu yapan Reis'i kendisine oy veren ve oy vermeyen bütün İranlıların cumhurbaşkanı olacağını söyledi. Seyyid İbrahim Reis'i seçimlere katılan herkese, özellikle de bazı grupların tacizine rağmen yurt dışında sandık başına giden İranlılara bir kez daha teşekkür etti. Reis ayrıca ülke genelinde COVID-19 aşısını yaptırma sürecini sona erdirmenin hükümetin önceliği olacağını vurguladı.
Lübnan Müslüman Alimler Encümeni, İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı Seyyid İbrahim Reis'i tebrik ederken, İran halkının geniş ve görkemli katılımıyla Amerika'ya sert bir tokat attığını vurguladı. Elmünler Televizyonu'nun internet sitesine göre Lübnan Müslüman Alimler Encümeni salı günü yayınladığı bildirdi. Müslüman ve kahraman İran halkını seçimlere katılarak ve sandık başlarına giderek enkılabın ve İslam Cumhuriyeti'nin ilkelerine inandığını ve bağlılığını kanıtladığını belirtti. Lübnan Müslüman Alimler Encümeni İran halkının büyük şeytan Amerika'ya ve İran halkı ile enkılap karşıtlarına hükümeti protesto etmek için seçimleri boykot edeceğini uman herkese ağır bir tokat indirdiğini vurguladı. Lübnan Müslüman Alimler Encümeni, İran Cumhurbaşkanı seçilen Seyyid İbrahim Reis'i tebrik eden mesajı, İran halkının ve İslam Cumhuriyeti'nin bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da başta Filistin davası olmak üzere Lübnan topraklarının kurtarılması, Müslümanlara ve dünya mazlumlarının desteklenmesine dayalı ilkelere bağlı kalınacağına dair ilkeli siyasetlerin sürdürüleceğine inancımız tamdır dendi.
Birleşmiş Milletler, İran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerin sonucuna tepki gösterdi. Fars Haber Ajansı'na göre Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sözcüsü Stefan Dujarric, İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarına tepki göstererek, Genel Sekreter Antonio Guterres'in İran İslam Cumhuriyeti yetkililiğiyle bu ülkenin çıkarları doğrultusunda karşılıklı saygıya ilişkin konularda işbirliğine devam etmeyi beklediğini söyledi. Bu arada alınan bir başka habere göre Nijerya İslami Hareketi lideri Şeyh İbrahim Zakzaki'nin ofisi salı günü attığı bir tweette İran'da 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasından dolayı Seyyid İbrahim Reisi'yi tebrik etti. Bu mesajda Şeyh Zakzaki'nin ofisi Ayetullah Reisi zaferinden dolayı tebrik etti ve İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilmesinin dünyanın mazlum halklarının çıkarına olduğunu söyledi. Latin Amerika, Rusya, Türkiye, Umman, Suriye, Pakistan, Irak, Kuveyt, Ermenistan, Özbekistan, Azerbaycan Cumhuriyeti, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir dizi dünya liderleri reisi zaferinden dolayı tebrik eden mesajlar gönderdiler.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Afganistan'daki son gerginlik ve çatışmalara atıfta bulunarak İran'ın Afganistan'daki endişe verici gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi. Said Hatipzade, İran'ın Afganistan'da gerilimlerin derhal azaltılması, hukukun üstünlüğüne saygı ve kapsayıcı diyalog istediğini belirterek, Amerika'nın yıkıcı siyasetlerinin bölgede uzun vadeli sonuçları olduğunu ve şimdi Amerika'nın sorumsuz davrandığını ve daha da zarar verdiğini bildirdi. Afganistan'ın çeşitli bölgelerinde son haftalarda Taliban unsurları ile devlet güçleri arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor. Yaygın Taliban saldırıları ve bazı şehir ve kasabaların düşmesinin ardından güvenlik güçlerinin geri çekilmesi Afgan halkını, partileri ve siyasi ve dini şahsiyetler arasında endişelere yol açtı. Alınan haberlere göre son 2 ayda Afganistan'ın farklı bölgelerinde yaklaşık 60 kasaba Taliban'ın kontrolüne geçti.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcisi, Afganistan'daki güvenlik durumunu ciddi bir endişe kaynağı olarak nitelendirdi ve Afganistan'da olası yeni bir şiddet ve kardeş katliamı dalgasının ancak yeni bir güvensizlik ve istikrarsızlık döngüsüne yol açabileceğini söyledi. İrna'ya göre Mecid Tahtaravanchi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Afganistan konulu toplantısında yabancı birliklerin ülkeden çekilmesine atıfta bulunarak şunları söyledi. Yabancı birliklerin Afganistan'dan çekilmesiyle Taliban'ın güç kullanmak için hiçbir gerekçesi yok. Bu nedenle şiddeti durdurmalı, yurttaşlarıyla kuvvet mantığı yerine mantığın gücünü kullanarak diyalog kurmak istediğini göstermeli. Afganistan'da kalıcı barışın tesisine içtenlikle katkıda bulunmak için bu eşi görülmemiş fırsatı siyasi yollarla değerlendirmelidir. Tahtaravanchi bu kritik kavşakta Afgan halkının barış için ciddi taleplerinin duyulması ve etkin bir şekilde desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, Afgan halkının ve hükümetinin anayasada dahil olmak üzere geçmişteki başarılarının azınlıkların haklarının korunması gerektiğini de sözlerine ekledi. İranlı yetkili etnik, dini ve kadınların seçimler yoluyla kendi kaderini tayin hakkı, anayasal olarak kurulmuş kurumlar ve terörle mücadele taahhüdü herhangi bir barış sürecinin merkezinde olmalıdır dedi. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, yabancı birliklerin geri çekilmesiyle birlikte Afgan askeri ve güvenlik güçlerinin etkin bir şekilde desteklenmesi gerektiğini, terörizm ve diğer suçların finansman kaynağı olan uyuşturucu madde üretimi ve kaçakçılığıyla mücadele kapasitelerinin etkin bir şekilde desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Taht-ı Revanchi, İran İslam Cumhuriyeti, Taliban da dahil olmak üzere Afganistan'daki tüm tarafları bir kez daha Afganistan halkının çıkarlarını, diğerlerinin çıkarlarını üzerine koymaya çağırıyor, dedi.
Pentagon sözcüsü, Türkiye birliklerinin Kabil havaalanının güvenliğini temin etme bahanesiyle Afganistan'da bulunmaya devam edeceğini iddia etti. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon sözcüsü John Kirby, Pazartesi gecesi Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında Kabil Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğinin ana sorumluluğunun Amerikan askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinden sonra Türkiye'ye devredileceğini bildirdi. Bu arada Türkiye basında Amerikan Savunma Bakanı'ndan bir heyetin Kabil Havalimanı'nın güvenliğinin sağlanması konusunu görüşmek üzere Ankara'yı yakında ziyaret edeceği bildirildi. Rusya'nın Afganistan özel temsilcisi Zamir Kabulov kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesinin Washington için bir yenilgi olduğunu ve Türkiye'nin Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesinin ardından Kabil Havalimanı'nın güvenliğini temin etme planlarının Taliban ile yapılan anlaşmayı ihlal etme manasına geleceğini bildirerek tepki göstermişti. Taliban grubu Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlama bahanesiyle Afganistan'daki Türk birliklerinin varlığını sürdürmesine tepki olarak işgali sürdürmenin tek taraflı bir karar olduğunu, bunun Afganların irade ve bağımsızlığını baltalamak anlamına geldiğini ilan etti. Taliban, Türkiye'nin son 20 yıldır Afganistan'da Amerika ve NATO birlikleriyle birlikte olduğunu ve ülkeyi terk etmesi gerektiğini bildirdi. NATO'nun Brüksel'deki yakın tarihli bir toplantısında Amerikan birliklerinin geri çekilmesinden sonra Batılı diplomatların Afganistan'a seyahat etmeleri için Kabil Havalimanı güvenliğini de sağlayacak olan Türk kuvvetlerine mali destek sağlamaya karar verdiği bildirildi. Amerika, Afganistan'daki askerlerini 11 Eylül 2021'e kadar çekeceğini bu zamana kadar birçok kez açıklamıştı.
Amerikan hükümeti salı gecesi direniş eksenine karşı düşmanca eylemlerine devam ederek direniş hareketine ait El Alem, El Mesire ve Press TV kanalları başta olmak üzere çok sayıda siteyi engelledi. Fars Haber Ajansı'na göre araştırmalar söz konusu kanallara ek olarak Amerikan hükümetinin Irak'taki El Malume'de dahil olmak üzere direniş hareketlerine ait birkaç web sitesini kapatmış olabileceğini gösteriyor. Engellenen medyanın tam listesi henüz yayınlanmadı. Amerika şimdiye kadar direniş medyasına karşı İran medya programlarını uydu kanallarından kesmek ve bazı uluslararası direniş ağlarının sosyal medya hesaplarını engellemekte dahil olmak üzere bir dizi düşmanca eylemlerde bulundu.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü ve Suudi Dışişleri Bakanı Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir toplantı sırasında İran'la ilgili yeni iddialarda bulundu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi ve Suudi Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan Abdullah, Pazartesi günü Viyana'da yaptıkları görüşmede İran'ın nükleer programındaki son gelişmeleri gözden geçirdiler ve güçlü bir mekanizma kurduklarını ileri sürdüler. Ajans Genel Müdürü ve Suudi Dışişleri Bakanı İran'ın sözde uluslararası hukuku ihlal ettiğini, güvenliği ve bölgenin ve dünyanın güvenliğini ve istikrarını bozmaktan vazgeçmesi gerektiği yönünde saçma açıklamalarda bulundular. Söz konusu iddialar 2 yıl önce ajansın başına geçen Grossi'nin İran'da bazı yerlerde ilan edilmemiş nükleer faaliyetlerin olduğu yönünde iddialarda bulunmasıyla beraber yaşanıyor. Nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmezken özellikle Amerika'nın Mayıs 2018'de anlaşmadan tek yanlı olarak çekilmesinin ardından anlaşma uygulamada daha bir çıkmaza girdi.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Moskova Büyükelçisi mevcut kapasiteleri kullanarak İran ve Rusya arasındaki kültürel ve iktisadi ilişkileri genişletilmesine vurgu yaptı. İran'ın verdiği habere göre İran'ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celali, dün İsfahan Üniversitesi'nde çevrimiçi olarak düzenlenen İsfahan Sam Tarsburg Bilim ve Kültür Festivali'nde şunları söyledi. İran-Rusya ilişkileri siyasi, askeri, savunma ve güvenlik boyutları bir değişim halindedir. Harika ama kültürel ve ekonomik olarak geliştirilmesi gerekiyor, Celali, Rus dili alanının İran İslam Cumhuriyeti'nin milli güvenliğine bağlı olduğunu vurgulayarak, iki ülkede Rusça ve Farsça içerik eksikliği nedeniyle iki ülke halklarının birbirlerini yeterince tanımadığını ve bu sorunun ve eksikliklerin giderilmesi gerektiğini söyledi.
İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakri, önümüzdeki günlerde devrim muhafızları tarafından üretilen korona aşısının tanıtılacağını bildirdi. Muhammed Bakri, İran Silahlı Kuvvetleri'nin İran Sağlık Bakanlığı ile yaptığı işbirliğine atıfta bulunarak, devrim muhafızları tarafından üretilen korona aşısının yakında görücüye çıkarılacağını duyurdu. Bakri, korona ile mücadelenin başlangıcından itibaren mücadeleye hazır yaklaşık 6000 hastane yatağımız vardı ve bu hazırlığı kalıcı hale getirdik ve silahlı kuvvetleri İran'ın farklı yerlerinde yaklaşık 12000 seyyar yatak kurma yeteneğine sahiptir dedi. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı ilaçlarla ilgili araştırmalarına devam ettiğini belirtti.
Türkiye'de aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken bu konu hakkında açıklama Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan yerli aşının 3. fazının ilk doz uygulaması nedeniyle düzenlenen toplantıya video konferans yöntemiyle katıldı. Erdoğan burada yerli aşı için yapmış olduğu açıklamasında, 3. fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen bu aşımızla birlikte Türkiye artık bu hususta yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır. Birkaç hafta içerisinde ülkemizdeki 18 yaş üzeri nüfusun tamamını aşılama kapsamına almış olacağız. Ankara Şehir Hastanesi'nde yapılan törene video konferans yöntemiyle katılan Erdoğan, yerli aşının adının ise Turkovak olduğunu duyurdu.
Öte yandan Türkiye'de son 24 saatte 6143 yeni vaka, 565 yeni hasta tespit edildi. 57 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. 57 kişinin hayatını kaybetmesiyle vefat sayısı 49.293 oldu. Hasta sayısı ise 565 olarak kayıtlarda yer aldı.
MİT operasyonuyla Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen terör örgütü DAEŞ'in sözde Türkiye sorumlusu Kasım Güler tutuklandı. MİT terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan DAEŞ'in sözde Türkiye sorumlusu Ebu Usame El Turki Kod adlı Kasım Güler'in Suriye'den Türkiye'yi yasa dışı yollarla geçerek sansasyonel eylem yapmayı planladığı bilgisi üzerine çalışma başlatmıştı.
Duhok'ta askeri bir kaynak yaptığı açıklamada Türk silahlı güçlerinin Kuzey Irak'a yönelik saldırılara sonucu Duhok bölgesinde yangın meydana geldiğini bildirdi. Irak'ın Duhok bölgesinde askeri bir kaynak Şafak News'a yaptığı açıklamada Türk silahlı güçlerinin Irak'ın kuzeyine yönelik saldırı sonucu 3 köyde şiddetli yangın meydana geldiğini bildirdi.
Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı terör gruplarının Suriye ordusunu suçlamak için İdlib ilindeki kimyasal silah kullanımını uydurma girişimlerinin Amerika, bazı batılı ülkeler ve Türk istihbarat servisleri tarafından yönlendirildiğini ve desteklendiğini teyit etti.
Terör rejimi İsrail Maliye Bakanlığı bu rejimin askerlerine Filistinlerle yeni çatışmalar için yeni model silah ve teçhizatların verilmesini onayladı. MEA Haber sitesinin verdiği habere göre Siyonist Rejim Maliye Bakanlığı dün işgal topraklarındaki Filistinlere saldırı ve yeni çatışmalar için ses bombaları, göz yaşartıcı gaz, plastik mermi gibi yeni silahların alımına onay verdi.
Ve son haberimiz. Putin, Alman Die Zeit gazetesi için geçmişe rağmen açık olmak başlığıyla yazdığı makalede Amerika'yı Ukrayna'da darbe organize etmekle suçladı. 22 Haziran 1941'de Nazi Almanyası birliklerinin savaş ilan etmeden aniden Sovyetler Birliği'nin tüm batı sınırına saldırması, böylece 2. Dünya Savaşı tarihinin en kanlı sayfalarından Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın başlamasının 80. yıl dönümüne Putin dünyaya önemli mesajlar yolladı. Lentoro'nun aktardığına göre Putin Avrupa ülkeleri bunu isteksiz bir şekilde desteklerken Amerika Ukrayna'da bir bölünmeyi ve Kırım'ın ayrılmasına neden olan bir darbeyi neden düzenledi diye sordu.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Amerika'nın Venezuela petrolünü yağmalama çabası etrafında. Amerika'nın petrol zengini Venezuela'ya karşı müdahaleci girişimleri ve azami baskı siyaseti başarısız olmasına rağmen bütün ısrarıyla devam ediyor. Bu doğrultuda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Washington'un Caracas'a karşı zalimce yaptırımları sert şekilde eleştirdi, bunu ekonomik katliam olarak niteledi. Venezuela Devlet Başkanı ayrıca yabancı yatırımcılardan yaptırım karşıtı yasa uyarınca Venezuela'nın petrol sektörüne yatırım yapmaya davet etti. Bu bağlamda Washington makamları ağır ekonomik ve siyasi yaptırımlar uygulayarak solcu Nicolas Maduro hükümetini baskı uygulayıp devirmeye çalıştılar. Washington bu sinsi siyaseti izlediği sırada Venezuela vatandaşlarının birçoğu özellikle son bir yılda koronavirüs salgını döneminde ciddi gıda, ilaç ve tıbbi malzeme ve cihazlar sıkıntısı çekmektedir. Bu alanda Birleşmiş Milletler Özel İnsan Hakları raportörü Alina Duhan geçtiğimiz aylarda Venezuela'ya yaptığı resmi ziyareti ardından Washington'un Caracas'a karşı yasa dışı ve zalimce yaptırımlarının olumsuz ve hasar verici etkileri olduğunu, aslında Venezuela'nın ilaç ve gıda ihtiyaçlarını gidermesi bağlamında büyük engeller oluşturduğunu belirtti. Amerika son yıllarda Venezuela'dan birçok siyasi yetkili yaptırım uygulamaya ilaveten bu ülkenin yabancı bankalardaki paralarını bloke ederek gelir ve fonlarına her türlü erişimi kesti. Üstelik bu ülkenin petrol ve bankacılık sektörlerine el koydu. Aslında Amerika, Venezuela Devlet Başkanı Maduro hükümetinin direnişi ve Washington'un siyasetlerine boyun eğmediği için bu siyaseti izliyor. Gerçekte Amerika yaptırımlar uygulamak ve Venezuela muhalefet lideri Juan Guaido'ya maddi ve manevi destek sağlamakla pratikte Venezuela halkına baskıları artırmaya ve dolayısıyla Maduro'nun devrilmesinin ortamını hazırlamaya çalışıyor. Beyaz Saray, Venezuela'nın adil ve sömürge karşıtı yaklaşımına karşı çıkıyor. Ve Caracas'ı Amerika'nın siyasetlerini takip etmeye zorlamak ve bu ülkenin kaynaklarını ve servetini kendi çıkarı için adeta yağmalamak istiyor.
Tabii ki Amerika'nın bu politikası Venezuela vatandaşlarının direnişiyle başarısız kaldı ve Maduro hükümeti de diğer ülkelerle siyasi ve ekonomik ilişkileri genişleterek durumu bir ölçüde yumuşatmayı başardı. Fakat yaptırımların etkileri özellikle de COVID-19 salgınının patlak vermesiyle yoğunlaştı ve Venezuela'nın malzeme, tıbbi ekipman ve COVID-19 aşısı sağlaması imkanları kısıtlandı. Venezuelalı yetkililer Washington'un sert politikalarına defalarca itiraz ettiler. Nitekim Maduro, Batı hükümetleri ve Amerika'nın başlattığı jeopolitik savaşı kınayarak, söz konusu ülkelerin Venezuela mali kanallarını bağlayarak korona aşısını temin etmesini engellediklerini, halbuki aşıya ulaşmanın vahşi ticaretin hedefi olmaması gerektiğini söyledi. Amerikalı yetkililer ise ilaç ve gıda sektörünün yaptırım kapsamında olmadığını her zaman iddia ederken, pratikte bu ülkelerin varlıklarını bloke ederek Amerika yaptırımlarını ihlal eden ülkeleri cezalandırarak onların satın alma gücünü ve ticaret yapmasını imkansız hale getirdi. Sonuçta ilaç ve gıda sektörü üzerindeki baskı da yoğunlaştı. Amerika'nın Venezuela'ya karşı politikalarının mevcut koşullarda sürmesi, Washington yetkililerinin insan hakları konusu ve uluslararası camianın koronavirüs salgını sırasında küresel işbirliği ve dayanışma için tavsiyelerini göz ardı etmekte olduğunu gösteriyor. Hatta Maduro'nun seçimlerdeki rakibi Capriel gibi büyük muhalifleri son iki senede her şeyin değiştiğine inandığına işaretle, Washington'un tüm seçeneklerinin masa üzerinde olduğuna dair tehdidinin her şeyden ziyade kendilerine zarar verdiğini vurguladı.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Pakistan Dışişleri Bakanlığı'nın Afganistan'da iç savaş konusundaki uyarısı etrafında. Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Afganistan'daki çatışma taraflarını uyararak barış için bir anlaşma yapılmaması halinde 90'lı yıllarda olduğu gibi bu ülkede yeniden iç savaşın patlak verebileceği uyarısında bulundu. Afganistan Tolunews televizyon kanalına konuşan Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Afganistan'da şiddet ve çatışmanın sürmesinden endişe duyduğunu dile getirerek bu ülke liderlerinin barış görüşmelerinde esneklik göstermelerini istedi. Pakistan Dışişleri Bakanı, barış sürecinde bir ilerleme kaydedilmediğine temasla barış görüşmelerinin sorumluluğunun Afganistan Cumhurbaşkanı üzerinde olduğundan Afganistan hükümetinin lideri olarak esneklik göstermesi gerektiğini kaydetti. Pakistan Dışişleri Bakanı, Pakistan'ın Afganistan'a yönelik çözümünün değişine işaretli onların Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanmasını istediklerini, istikrarlı ve barış içinde olan Afganistan'ın Pakistan için önem arz ettiğini vurguladı. Pakistan Dışişleri Bakanı'nın Afganistan'da iç savaş çıkabileceğine dair uyarısı, yıllardır çatışma penceresinden kurtulamayan Afganistan için ciddi bir mesele sayılıyor. Kureyşi'nin ifade ettiği gibi, tarafların göz ardı etmesi halinde bu ülke 90'lı yıllarda olduğu gibi yeniden savaş bataklarına sürüklenebilir. Afganistan yönetimi ve Taliban grubunun yaklaşık 20 senenin ardından çatışmalara son vermemeleri halinde Amerika'nın işgalinin son bulmasından sonra muhtelif grupların güvenliği sağlama hatta grup çıkarlarına ulaşmak için silahlı girişimlerden kaynaklanan iç savaşa sürüklenebilir. Bu durumda Afgan halkı için daha tehlikeli olacaktır.
Öte yandan Zabur vilayetinde bazı yerel yetkililerin bu vilayete bağlı Şünki ilçesinin yönetimini Taliban'a devretmesi tehlikeli bir gidişatın başlangıcı olabilir. Bu gidişatla merkezi yönetim zayıflarken yerel yönetimler güçlenir ve aldıkları kararıyla ulusal egemenliğe ciddi zarar verebilir. Afganistan bazı vilayetlerinde halk tabanlı grupların oluşması da Afgan vatandaşların bu ülke polis ve ordusunun güvenliği sağlama ve terör örgütlerine karşı koyma gücü ve kabiliyetine güvenmediklerini gösteren bir emaredir. Bu durum güvenlik alanında da derin çatlaklara yol açabilir. Afganistan merkez yönetimi tarafından ulusal egemenliğin uygulanması ve yerel yetkililerin merkezi yönetime karşı stratejiler ve kararlar alıp bağımsız şekilde hareket etmeye yönelmeleri iç savaşın patlak vermesi ve daha fazla silahlı grupların oluşması için zemin sağlayabilir. Bu koşullarda Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Afganistan'da 90'lı yıllardaki iç savaşın yıkıcı etkileri ve sonuçlarını hatırlatarak, çatışma taraflarına ateşkesin sağlanması ve barışa ulaşılması için esneklik göstermelerini ve savaşın son bulması için el veren fırsatı değerlendirmeleri çağrısında bulundu. Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin Afganistan yönetiminin barış görüşmelerinde esneklik göstermesine ilişkin çağrısı yeterli değil. Taliban grubu da savaşın son bulması için hazır olduğuna dair iddiasını kanıtlamak için esneklikçi bir yaklaşım takip etmesi gerekiyor. Çatışmanın son bulması için tüm çatışma tarafları üzerine düşenleri yerine getirmeleri ve bunun için adım atmaları şarttır. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsı 2 Tir 1400, Hicri Kameri 12 Zilkade 1442 ve Miladi 23 Haziran 2021 Çarşamba. ...113 yıl önce bugün Hicri Şamsı 2 Tir 1287 tarihinde Meşrutat döneminin ilk Milli Meclisi Muhammed Ali Şah Kacaran emri üzerine topa tutuldu, ardından kapatıldı. 98 yıl önce bugün Hicri Kamere 12 Zilkade 1344'te İranlı ünlü şair Edip Nişabur vefat etti. Hicri Kamere 1281'de İran'ın kuzeydoğusundaki Nişabur'da dünyaya gelen Edip Nişaburi, çocukluk döneminde çiçek hastalığına yakalanmasından dolayı bir gözünü kaybetti. Ancak tahsile ve ilim öğrenmeye aşık olmasından dolayı tahsiline devam etti ve Arap edebiyatı ve kendi döneminde yaygın olan bilimlerinde büyük maharet kazanması ardından ders vermeye başladı. Zamanla şairlikle büyük bir kabiliyete sahip olan Nişabur'un şiir divanı ise Farsça ve Arapça sade üsluba sahip 6000 şiirden oluşmaktadır. On yıl önce bugün 23 Haziran 2011'de Mısırlı ünlü Kur'an-ı Kerim karisi Abul Ayn Şuysa vefat etti. Bu ünlü kari Mescid-i Aksa'da Kur'an-ı Kerim tilavet eden ilk kariydi. Ehlibeyt sevgisine taşıyan bu Mısırlı kari İslam İnkılabı rehberi baş olmak üzere İslam İnkılabı'na yönelik büyük sevgi besliyordu. Bu yüzden de İslam İnkılabı rehberi bu Mısırlı kariye ömrünü Kur'an-ı Kerim ile haşır neşir eden kari lakabını verdi. ...32 yıl önce bugün 23 Haziran 1989'da Arap siyasi teorisyen ve Suriye ve Irak Bağızcı Partisi'nin kurucusu Michel Aflak 79 yaşında bir uçak kazasında hayatını kaybetti. Arap Sosyalist Bağızcı Partisi'nin kurucusu ve teorisyeni olan Michel Aflak, Salahaddin Bitar'ın yardımıyla bu partiyi kurdu. ...1101 yıl önce bugün 23 Haziran 920'de dünyanın ilk parlamentosu İzlanda'da kuruldu. Temsilcilerinden halk tarafından ve seçim yoluyla seçilen bu meclisin görevi devlete fikri yönden yardım etmekti. Dünyanın ilk meclisinin asıl görevi devletle istişare yapmaktı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Krizle birlikte AKP'nin eriyen oyları anketlerle gün yüzüne çıktı. İktidar endişeli.
Yeni Asya.
34 milyon kişi bankalara borçlu.
Milli Gazete.
İddianame kabul edildi.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mustafa Karaalioğlu 21 Haziran tarihli Karar Gazetesi'nde en büyük 10 ekonomiden biri olmak mümkün mü başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin geleceğine dair sözler bahsinde dünyanın en büyük 10 ekonomisi olmak hedefini zaman zaman tekrarlıyor. Şu sözler de son konuşmalarından birisinden alıntıdır. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine ulaşmaya artık çok daha yakınız. Konjonktürel sıkıntıları yakında geride bırakacağımızdan, yapısal reformlarla kalıcı kazanımlar elde edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Türkiye sahip olduğu nüfus, potansiyel, stratejik konum, insanların çaba ve istekleri sayesinde koalisyonlu yıllar dahil yaklaşık 40 yıldır dünyanın en büyük 20 ekonomisi içerisinde bulunuyor. 17'ye kadar yükseldiği de olmuştu ama şimdi farklı hesaplara göre 19 veya 20. sıradadır. Böyle bir ülke için gerçek anlamda başarıdan söz edebilmek elbette ki daha yukarıları hedeflemektir. Her ne kadar başında bulunduğu hükümet 2023 hedeflerini tamamen kaybetmiş olsa da Cumhurbaşkanı hala ilk 10 ekonomi hedefini dile getirmekte haklıdır. Zira hedefsizlik siyasi felakettir. Ne var ki 2023 için yıllardır vaat edilen milli gelir, kişi başı gelir, ihracat, istihdam, enflasyon gibi makro hedefler sapmakla kalmamış, yarıya kadar inmiştir. Nitekim son kalkınma planı ve orta vadeli program artık bu yarıya inmiş hedefleri gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Yine de hedef hedeftir. 2023 olmazsa 2053, olmazsa 2071'i de tutturabiliriz demekte mahsur yoktur. Ama Türkiye ilk 20'deki ülkelerin hızla büyüdüğü, geliştiği, yarışta aşağıdan gelip yarısını geçerek ilk 10'a girebilir mi? İstemekle olur mu? Ya da ne yaparsak yapalım yine de o gruba girmek mümkün mü? Tabii ki değil. Erdoğan'ın artık hedefe çok daha yakınız cümlesi de doğru değildir. Aksine hiç olmadığımız kadar bu hedeften uzaktayız. Türkiye'nin potansiyeli yüksek, dinamik ve istekli bir ülke olduğuna ve 2010'larda ulaştığı seviyeye başarının lezzetini tattığına şüphe yoktur. Geri yapıldığında yol alındığını tecrübeyle biliyoruz. Ama dünyayla rekabet zannettiğimizden zordur. Türkiye son yıllarda geri giderken bırakın yukarıdakileri, aynı ligdeki ülkeler bile gelişti ve aramızdaki mesafe fazlasıyla açıldı. Güvenilir liman olmaktan çıktığımız için küresel sermayeyi kaçırdık. Tıpkı Merkez Bankası rezervleri gibi net yabancı sermaye girişini de eksiye düşürdük. Cazibemizi kaybettik ve sadece yatırımcıyı kaçırmadık. Teknik direktörlerin bile futbol kulübü çalıştırmak istemediği bir ülke haline geldik. Tablo tatsız olsa da potansiyel değerlidir. En istikrarsız dönemde bile ilk 20 ekonomide kalabilmiş bir devletten söz ediyoruz. Ülkenin sadece iyi yönetildiği takdirde, yani gerçekçi, planlı ve şeffaf idare edildiği şartlarda doğal olarak yukarılara tırmanacağı aşikardır.
Mehmet Kara 21 Haziran tarihli Yeni Asya gazetesinde "Parlamenter sisteme neden dönülemesin?" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Millet İttifakı'nı oluşturan partiler Türk tipi partili Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ülkeye verdiği zararları anlatıp iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönülmesi gerektiğini söylerken bir yandan da tekliflerini kamuoyuyla paylaşıyor. Kaldı ki sadece Millet İttifakı bu hazırlığı yapmıyor. Yeni kurulan partiler de yüksek sesle bu sistemden ülkenin kurtarılması gerektiğini her platformda dile getiriyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Durum böyleyken AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Millet İttifakı kazansa bile parlamenter sisteme geri dönmenin imkanı kalmamıştır diye bir açıklamada bulundu. Sayın Turan bunu neye göre söyledi bilemiyoruz ama neden dönülemeyeceğini söylese iyi olurdu. Zira daha 3 senelik bir sistem ve birçok arızası çıktı. Düzeltmek için çalışılıyor ama bir türlü düzeltilemiyor. Cumhurbaşkanlığında bir ekip yıllardır çalışıyor ama şu ana kadar da ortaya bir şey çıkmış değil. O kadar bozduk ki düzeltilmesi çok zor olur denilse anlaşılır da iktidara gelmiş bir hükümet bunu neden değiştiremesin? Yoksa bu sözlerin altında başka bir şey mi var? diye akıllara geliyor. Doğrusu kimse bir şey anlamadı. Yeni sistem nasıl getirildiyse öyle gider. Oysa 1946'dan 3 yıl öncesine kadar yürüyen parlamenter sistem tecrübesi yaşayan Türkiye bu sisteme daha çabuk uyum sağlar. Yeter ki demokratik, özgürlükçü, iyileştirilmiş, güçlendirilmiş, meclisin güçlü olduğu tek adam rejimini sona erdirecek bir düzenleme getirilsin. Bir referanduma bakar. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı, partisindeki genel başkan yardımcıları, hatta onun yardımcılarını atarken genel başkan ve Cumhurbaşkanı sıfatı kullanılıyor. Bu da yeni sistemin getirdiği yeniliklerden birisi oldu. Cumhurbaşkanının parti başkanı olmasını 1950 yılında Demokrat Parti kaldırmıştı. Bugün uygulanan sistem 1946 öncesi uygulanan tek parti sistemine benziyor. Cumhurbaşkanlığı ile ilgili işlerde parti başkanı imzası kullanılamayacağı gibi parti ile ilgili işlerde de Cumhurbaşkanı imzasının kullanılması doğru mu? Kullanılırsa bunun adına parti devleti denilmesi doğru olmaz mı? Yeni sistem buna imkan verse de parti işlerinde genel başkan Cumhurbaşkanlığı ile ilgili işlemlerde Cumhurbaşkanı kullanılamaz mı?
Arslan Tekin 21 Haziran tarihli Yeni Çağ gazetesinde Beton Kanal, Dert Sıralamanın Neresinde başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. İstanbul Kanalı ısrarı gerçekten İstanbul Boğazı'nın yükünün hafifletilmesi için midir? Şimdiye kadar büyük projelerin altında bit yeni arayanlar hep haklı çıkmışlardır. Adamına göre proje hazırlanınca bit yeni aramalarının sebepsiz olmadığı görülüyor. İki büyük basın yayın bloğu iktidarın elinde. Evet, aynen öyle diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Fethullahçılar biliyorsunuz iktidardan epey nemalandılar. Öyle bir noktaya geldi ki demeyeyim, bilmiyoruz çünkü. Sonradan öğreniyoruz, gelmiş ki iktidar neredeyse el değiştiriyordu. Allah'tan saray uyandı ve ülkenin sömürgeleşmesinin önüne geçildi. Bunu kabul edelim. Ne yazık ki hasarın telafisi şu an mümkün görünmüyor. Saray uyanınca kaleyi içten fethetmek isteyenlerden saldırılar peş peşe geldi. Devletin nasıl soyulduğunu bir bir ortaya çıkardılar. Anlaşılan ne olur ne olmaz tedbirimizi alalım demişler, stok yapmışlar. Birçoğu eklemeli videolar yayınlar olsa da içinde küf olmadığını kimse söyleyemez. Ortaya saçılmış rüşvetler, deste deste paralar var. Ve devletin iş verdiği müteahhitlerle basın yayın bloğu satın alınması için üst makamlardan gelen para aktarım direktifleri var. Her büyük müteahhitten 100 milyon dolar istenmesi meselesi. Bu ikrar edilmiştir. 100 milyon dolar istenen şirketlere bakın. Bugün de en çok ihale verilen şirketlerdir. Dikkat, verilen diyorum. İhale kanunu 192 defa değişir mi? Daha deşmeyelim. Çok şey çıkacak. Ziraat Bankası'nın kredisiyle alınan bir başka basın yayın bloğu meselesi var. Ve asıl mesele kredinin ödenmemesi. Ziraat Bankası'nın genel müdürü en son öyle bir açıklama yaptı ki, sade suya tirit derler ya öyle, bir ödeme olsaydı göğsünü gere gere söyleyecekti. Kredi verilen gruptan hiçbir ses yok, nasıl böyle bir iftira atabilirsiniz diyebilirlerdi. Sükut, ikrar bağlantısı kurabilirsiniz. İstanbul Kanalı için halk ikna edilemedi. Kanal projesi konuşulduğu sıra İstanbul'da belediye başkanlığı seçimleri kızışmıştı. Projeyi halk kabullenseydi muhakkak iktidar tarafına oy verirdi. Büyük bir farkla Ekrem İmamoğlu kazandı. İmamoğlu İstanbul için cazip olsa, Türkiye için cazip olsa ve dünya için, evet dünya için, çünkü bu kanal bir Türkiye meselesi değil, dünya meselesi. Cazip olsaydı sarayın ısrarına niçin karşı çıksın?
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gerçek ve Sanat.
İletişim kurmak ve sosyal bir hayata sahip olmak insanın ilk ihtiyaçlarından biridir. Sosyal ilişkilere az ya da çok, basit ya da karmaşık şekilde sahip olmak insanlar için çok önemlidir. Öyle ki bu ilişkiden mahrum kalmak suçlular için her zaman caydırıcı bir ceza olarak görülmektedir. İletişim mimikler, duman ve güvercinlerle başlamış, günümüzde internete ve uydulara ulaşmıştır.
Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyiciler, selamlar. Bugün yine sizlerle sanal dünya hakkında konuşacağız bir kez daha. Her zaman olduğu gibi bizleri radyodan veya www.parstoday.com/tr'den dinlemenizi umut ediyoruz. İnsanlar da arkadaşlıklar ve ilişkiler sayesinde yaşamın zorluklarını aşabiliyorlar biliyorsunuz. Eğer bu ilişkiler olmasaydı ve insanlar birbirinden ayrı ve bireysel yaşasaydı, sıra biz ve sizlere gelmeden önce insan soyu çoktan tüketmiş olacaktı herhalde.
Öyleyse kuşakların neslinin tükenmemesi ve gelecek kuşakların da bizlerin bu selamını duyabilmesi umuduyla izin verin sizleri selamlayayım. Hepinize en sıcak duygularımızla selamlıyoruz.
Selamlar.
Belki de hepinize hayırlı günler dilemek daha iyi olur. Çünkü günün herhangi saatinde bizleri dinleyebilirsiniz. Unutmayalım ki sanal dünyada zaman kavramı tamamen farklıdır.
Sohbetimizin başında da belirttiğim gibi iletişim kurmak ve sosyal bir hayata sahip olmak insanın ilk ihtiyaçlarından biridir herhalde. Sosyal ilişkilere az ya da çok, basit ya da karmaşık şekilde sahip olmak insanlar için çok önemlidir. Öyle ki bu ilişkiden mahrum kalmak suçlular için her zaman caydırıcı bir ceza olarak görülmüştür. Zindanlarda insanları tecrit ederken, tek kişilik hücreleri hapsederken insanların evet, iletişimi kesiliyor. Duvarda. Demek istiyor. Evet, yazılı yazılar. Neyse, iletişim mimiklerden duman ve güvercinle başlamış ve günümüzde internete ve uydulara kadar ulaşmıştır.
Biliyorsunuz, eskiden Kızılderililer dumanla birbirine mesaj gönderirdi. Haberleşiyorlardı bu şekilde ve bazen de evet, duman gönderemeyecekleri yerlerde de örneğin sık ormanlarda bağırmak, kuş veya hayvan sesi taklidi yaparak başka bir iletişim şeklini kullanıyorlardı. Hatta günümüzde Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde bir bölgede insanlar ıslıkla
arkadaşlar
haberleşiyorlar.
İşte evet. Çok ilgimi çekti.
Evet.
Hatta burada şimdi caydırıcı bir ceza olarak söylüyor. Ben birkaç filmde gördüm. Yani tecrit edilen mahpuslar bile birbirle ilişki kurabiliyor. Mesela yan mesela
hücreyle,
hücrede buradaki bir şekilde mesela yumrukla
evet,
zaman süresince ne kadar darbe vurduğunun bir anlam ifade ettiğini birbiriyle bir şekilde anlaşıyorlar. O şekilde
evet,
istibat kurmuştur.
Hatta yani o ihtiyaçtan bile dolayı veya evet, mesela o işi yapamayanlar kendi kendisiyle konuşur, cevap verir, soru sorar. Ve en sonunda da herhalde iletişim kuramazsa bir psikolojik rahatsızlık geçirir kesinlikle.
Evet, evet. Eski zamanlarda güvercinler de iletişim ve haber alma araçlarından biriydiler. Fakat insanların alfabe ve yazıyı icat etmeleri de iletişimin bir başka yöntemidir. Görünüşe göre Sümerliler bu bağlamda diğerlerinden çok daha aceleciydi. Bu yüzden de tarihte adları hattı inşa eden kavim olarak geçmiştir. Şimdi düşünüyorum eskiden iletişimler ne kadar zormuş değil mi? Mesela şu an dünyanın öbür ucundan bir başka ucuna insanlar hemen bağlanıyor. Görüntülü olarak
saniyeler
içinde evet, ama şimdi düşünelim bu teknolojini bir günlük bir kenara bırakıp güvercinler gelsin diyelim.
O zaman
şimdi arkadaşına göre de iyi misin? Şimdi bir gün bekleyeceksin. Bugün görüşelim mi? Şimdi bir hafta
güvercin
sonra
yerini bulursa tabii ki.
Selam yazacaksın. O yazacak kim? Güvercin. Yani evet, ne kadar zormuş değil mi?
Evet. O zaman şey de yani insanların düşünün. Şimdi bir uçağa biniyorsunuz. 3 saat sonra 5 saat sonra dünyanın öbür ucuna gidiyorsunuz. Aynı şekilde şeyler de çok zordu. Taşımacılık veya ne bileyim insanların bu şekilde iletişim kurması. O yüzden herhalde
bazen
alışmışlardı o dönemde.
Nereden bilebilirdin gidip ulaşmasını veya ulaştığını?
Tabii ki.
Yanlış bir adrese mi gitti? Gitti, ulaştı mı?
Bir de eskiden günümüze kadar ilerlemeyi düşününce günümüzden geleceğe ilerlemeyi hayal etmek de biraz korkutuyor insanı. Bu kadar zamanda bu kadar ilerleme kaydetmişsek insanlar.
Evet.
Düşünün mesela bir 20 sene önce yüz yüze görüşmek, sanal ortamda yüz yüze görüşmek
şimdi
çok
ben merakla
düşünülmezdi.
Şeyi bekliyorum. Birbirimizi SMS'le göndermeyi bekliyorum.
Yani işte ışınlama.
Mesela,
ışınlama.
O şekilde mesela hemen eve bir uğrayıp dönelim.
Evet,
bir
çocukken o bilim kurgu filmlerinde vardı,
evet,
uzay filmlerinde. Neyse, her çağda ve her dönemde teknolojiler ve iletişim araçları insanın iletişim alanındaki ilerleme oranı ile doğrudan bağlantılıdır. Öyle ki günümüzde bir medya dünyasında yaşıyoruz. Medya,
evet,
kendi varlıklarının tüm boyutlarıyla insanın günlük yaşamını kapsamıştır. Öyle ki medya olmasaydı dünyayı ve hayatı anlamsız olurdu ve anlaması çok zor olurdu. Belki de yeni iletişim teknolojilerin çağı olan yaşadığımız asrı ağ toplum çağı olarak adlandırmamız pek de abes olmayacaktır. Günümüz dünyasında çeşitli medya araçlarıyla bir nebze tanışmak artık bu çeşit yaşam tarzıdır. Bir çeşit yaşam tarzıdır ve olmaması ise hiç şüphesiz bizim hayat akışımıza hasar verecektir. Günümüzde yeterli medya okur yazarlığı tıpkı klasik okur yazarlık gibi zaruri ve temel bir ihtiyaçtır artık.
Evet, bazen insan düşünüyor, keşke mesela o teknolojinin getirdiği bu bazı sıkıntılardan kurtulmuş olsaydık. Mesela trafik yoğunluğu, bazen insan diyor keşke arabalar olmasaydı. Onu bir şekilde insan halledebiliyor. Yani Şimdi tamam, şehirler arasında araba olmazsa, uçak olmazsa iletişim kopukluğu olacaktır. Ama bir kısmını diyorsun ki birkaç günlüğü olmasın. O içini rahatlatmak için ama...
Sıkılıyorsun sonra.
Onu sıkılıyorsun ama en fazla sıkılabileceğin şey bence bu internet olmazsa. Olmazsa olmazların bence... En zirvesinde olan şey internet.
Yani zararları da var. İşlerin birçoğu
zararları da var ama şimdi o burada bağımlılığı da işin içine katıyorum.
O çok kötü tabii
şimdi
ki.
Şimdi araban olmazsa yok, öyle bir bağımlılık yok. Belki sıkıntı çekebilirsin ama bir şekilde halledersin. Tamam, yani bugün yürüyerek gideyim. Yani bir şekilde kendine orada psikolojik açıdan yardımcı oluyorsun. Bugün yürüyerek gideceğim mesela. Ama internet olmazsa o kadar bağımlılık yapmış ki insanlarda. Hayal bile edemiyor. İnsanlar var. Yani cep telefonundan uzak kalmayı büyük bir sıkıntı olarak
çağımızın hastalığıdır görüyor. Zaten. Bazen
hiç aklına insan getiremiyor.
Tabii bunu. Psikologlara bile başvuranlar var bu konuda. Yani bir bağımlılık her şeyin
birkaç
aşırısına...
Birkaç saniyeliğine bile evet, insan uzak kalamıyor.
Her şeyin aşırısına kaçmak zararlıdır.
En büyük korkusu insanların, bazılarının bana göre kabusu internetin kesilmesidir.
Tabii ki.
Evet, sanal dünyada paylaşım siteleri, dünyanın dört köşesinden çeşitli insanları birbirine bağlayan insanlık toplumları ve ilişkilerinin yeni bir çeşididir. Bu tür sitelerin kullanıcılar arasında iyi bir konuma sahip olmasının nedeni ise onların sosyal olmasıdır. Sosyal ağların gücü insanların doğasında var. İnsanların bu zati ve doğuştan gelen yeteneği daha fazla kullanabildiği ve sosyal ilişkileri daha da geliştirebildiği her yerde daha büyük medeniyetler ve kültürler oluşarak daha da kalıcı olmuştur. Tıpkı yüzyıllar geçmesine rağmen antik dünyanın büyük medeniyetleri olarak bilinen Sümer veya Mısır medeniyetleri gibi.
Sosyal siteler webin ikinci kuşağı üzerine tasarlanan yeni kuşak ilişkileridir, biliyorsunuz. Webin bu kuşağında kullanıcılar okurlar olurken aynı zamanda da yazardırlar. Web 2 kullanıcılarına bilgilerin üretimi ve geliştirilmesi sürecinde rol alma olanağını veriyor. Halbuki webin birinci kuşağında, yani web 1'de kullanıcılar bilgileri değiştiremiyorlardı veya yeni bilgi oluşturamıyorlardı.
Sosyal ağlar birçok tanıdık yüzün bir arada bulunduğu büyük bir misafirliğe benzetilebilir. Tabii ki sizin tanımadığınız birçoklar da olabilir fakat onlarla da benzerlikleriniz olabilir. Örneğin aynı yemeği sevebilir veya aynı okul veya üniversitede eğitim ve öğrenim görmüş olabilirsiniz. Modern teknolojiler mevcut sosyal siteleri daha da geliştirerek bizzat kendileri de sanal toplantıların yayılması ve hayatta yeni tecrübelerin yaratılması için bir faktör olabilir.
Biliyorsunuz büyük toplumlarda daha karmaşık ilişkilerin insanların giderek birbirinden uzaklaşmasına neden olduğu düşünülebilir. Fakat bu düşüncenin doğru olmadığını söylemem belki sizi şaşırtacaktır. Neden? Çünkü insanlar arasındaki mesafe düşünülenden çok daha azdır.
Evet.
Yapılan araştırmalar yeryüzünde herhangi bir insanın kişisel ilişkilerinde sadece 5 bağlantı yoluyla dünyadaki herhangi bir başka kişiye bağlanabileceğini gösteriyor. Bu konu sosyolojide 6 derece ayrılma teorisidir. Biliyorsunuz veya küçük dünya teorisi altında gündeme gelmiş ve test edilmiş bir konudur.
Bu konuda hem gerçek dünyada hem de sanal ortamda yapılan tüm deneyler neredeyse aynı sonuçları verdi. Bu yüzden sosyal paylaşım ağları her zaman var olmuş ve yeni iletişim teknolojileri olmadan da varlığını sürdürmüştür. İlginç olan ise ister yeni teknoloji olsun ya da olmasın insanlar arasındaki mesafe her zaman aynı olmasıdır. Yani ancak 5 veya altı bağlantıyla, fakat yeni teknolojilerle yeni sosyal ağ oluşturma yöntemleri insanın günlük yaşamına çok nüfuz etmiştir. Öyle ki onlar olmadan sosyal ağları tanımlamak neredeyse imkansız görünüyor.
Bugün birçok sosyal alanda ağ kurma yeteneği şüphe götürmez bir avantajdır. Bir işletmeniz varsa, ne kadar daha güçlü bir müşteri çevreniz veya fazla iş arkadaşınız varsa o kadar başarılı sayılıyorsunuz. Günümüzde tıp ve tedavi alanında bile sosyal ağ oluşturmak özel bir konuma sahiptir. Hatta tedavi özelliğe sahip olduğu bile söylenebilir. Nasıl diye sorarsanız, yani bir kişi sıradan bir hastalandığı zaman sosyal medyaya başvurup da kendisini tedavi edecek şekilde değil. Bir örnekle açıklayayım bakalım ben bu konuyu size. Örneğin uyuşturucu bağımlılık tedavisinde sosyal eksenli yaklaşımlar bu ilke üzerinde şekillenmiştir. Şöyle ki, bağımlılıktan kurtulan biri yine bağımlılıktan iyileşen bir grup içine girmezse çok kolay bir şekilde yine uyuşturucu kullanmaya başlayarak bağımlılığına dönecektir. Yapılan araştırmalarda ayrıca tedavisi zor olan birçok hastalıkta hastalar arasında oluşturulan sosyal ağların onlar arasında yaşam beklentilerini arttırabileceğini ve kendi kendilerine birbirlerine moral ve destek vereceklerini gösteriyor.
Ne kadar iyi bir yöntem, değil mi?
Tabii ki, tabii ki.
Günümüzde Facebook kullanıcı sayısı bakımından en büyük sosyal paylaşım sitesidir. Öyle ki internette en çok bilgi bu sitede paylaşılıyor. 2014 yılında sosyal site kullanıcılarının 1/4 bu siteye kullanıyordu. Facebook'ta online reklamların artmasıyla yıllık karı 2019 yılında yaklaşık 14 milyar dolara ulaştı. Tabii ki sosyal sitelerin en büyük gelir kaynağı yayınlanan reklamlardır. Ürün satıcılarının sosyal paylaşım sitelerin sorumluları ile işbirliği sayesinde kullanıcıların bireysel bilgilerine güdümlü reklamları göstermek ve daha fazla kazanç elde etmek için kullanılır.
Sosyal paylaşım sitelerinin başka gelir kaynağı da kullanıcıların bilgilerini satmasıdır. Bu biraz korkunç gibi geldi bana. Bir şey. Düşünün, büyük gıda şirketleri, giyim, eğitim kurumları ve benzeri kurumlar ürünleri ve hizmetlerinin hangi ülkelerde daha çok satıldığını veya ürünlerinin hangi yaş ortalamalarında kullandıklarını bilmek isterler. Bunun da en kolay yolu bizzat kendilerinin şirketlere vermiş onların şirketlerine verdiğimiz bilgilerle sağlanıyor. Bizler ve sizler bir sosyal paylaşım sitesine girdiğimizde bir fotoğraf seçtikten sonra, fotoğrafımızı yüklendikten sonra yaşımızı, cinsiyetimizi, çalışma alanımızı ve benzeri gibi bilgileri ekliyoruz çok masumca. Fakat bu ağları kullanırken yemekten ve kıyafette, kitap ve filme kadar ilgi alanlarımızı işaretliyoruz ve beğeniyoruz. Tabii ki bu bilgiler depolanıyor ve sınıflandırılıyor ve gerektiği zaman ticari şirketlere ve hatta korkunç olanı istihbarat örgütlerine sunuluyor bu
ama
bilgiler.
Onları hataya düşüren birçok da yanlış bilgiler var.
Tabii
orası,
ki.
Orası ne ağlar ki onlar var. Yani yanlış fake hesaplar açanlar da çok fazla oluyor.
O çok
oluyor.
Kötü tabii ki.
Onun olması iyi olmuş bu açıdan baktığımızda.
Fake hesaplar.
Çünkü burada istihbarat falan açısından
onları kandırıyormuşuz
evet,
gibi.
Kandırmak için onlara da bizim açıdan o iyi olmuş. Çünkü korkunç bir şey değil mi? İnsanlara güveniyorsun, bir sosyal ağdır. Orada
çok
bilgilerini
masumca.
Paylaşıyorsun masumca ama ne kadar canice öbür taraftan
ve haince evet.
Haince kullanılıyor. Evet, tabii ki bu konu sosyal paylaşım siteleri tarafından yapılması kullanıcıların gizliliğini korumasa da tamamen yasaldır. Evet, yasaldır. Zira biz Bizzat kendimiz böyle bir izni vermişiz ve bu ise internet sosyal paylaşım siteleri ve uygulamaları kullanan ve etiketleyenlerin başlıca sorunlarından biridir. Nasıl mı? Şöyle ki hepimiz online bir servisi veya programı indirip ona üye olurken muhakkak lisansı ve sözleşmeyi kabul edin seçeneğiyle karşılaşıyoruz. Fakat hiçbirimiz söz konusu sözleşmenin birkaç satırını bile okuma zahmetine katlanamıyor ve o siteye verdiğimiz izinlerden habersiz kalıyoruz.
Tabii bunu hep yapıyoruz. Her zaman yapıyoruz yani.
Maalesef
yeni bir sosyal paylaşım sitesi açılıyor ve biz hemen kabul ediyoruz onun
yani
kurallarını bilmeden.
Yani başka çare
de bırakılmıyor
ki insana.
Bu yasalardan habersiz kalmak hepimizin mahremiyetini, özel yaşamımızı yıkımın uçurumuna kadar sürükleyebileceğinin farkında bile değiliz hatta. Bu kurallar ilk başta önemli görünmeyebilirler fakat nelere onay verdiğimizi bilmek, sosyal medyadaki davranışlarımızı daha mantıklı ve temkinli hale getirebilir. Unutmayalım ki sanal ortamda kat ettiğimiz yol her zaman kaygandır, öyle ki dikkatli olmamızı gerektiriyor.
Değerli dinleyiciler, sosyal paylaşım sitelerinin olanaklarından yararlanırken aynı zamanda daha dikkatli olmanızı bir kez daha tavsiye ederek hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Mutfak kültürü.
Değerli dinleyiciler, Mutfak Kültürü adlı sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Haftalı programımızın her bölümünde sizleri İranlı çeşitli yöresel yemek kültürü ve gelenekleriyle tanıştırmaya çalışıyoruz.
Böylece her bölümde İran'ın bir yöresine giderek yerel halkın yemek kültürü ve gelenekleriyle tanışmaya çalışacağız. Bugün sizleri İran'ın kuzeyindeki Yeşil Eyaleti Golestan'ın yöresel yemekleriyle tanıştıracağız.
Hatırlayacağı üzere geçen iki bölümde gastronomi turizmi, mutfak kültürünün önemi üzerinde sizlerle konuştuk. Fakat bugünden itibaren sizleri İran'ın her bir eyaletindeki en önemli ve en leziz yöresel yemeklerle tanıştırmaya karar verdik. Böylece eyaletin yöresel yemekleriyle tanışmaya ilaveten adeta bir renk cümbüşü olan Golestan eyaletinin güzellikleriyle tanışmış olacaksınız.
Merkezi Gorgan kenti olan Golestan eyaleti, İran'ın yeşil eyaletlerinden biri olarak ülkenin kuzey ve kuzeydoğusunda yer alıyor. Bu eyalet önceleri Horgan ve ardından Serabat olarak biliniyordu. Yıllar sonra ve İslam'ın ilk dönemlerinde Georgian olarak tanındı fakat Hicri Şemsi 1316 yılından itibaren adı Gorgan olarak değiştirildi. Hicri Şemsi 1376 yılına kadar Mazenderan eyaletinin bir parçası olan Gorgan eyaleti o yılda bizzat bir eyalet olarak tanındı. Yaklaşık 20 bin 438 kilometre kare yüz ölçümü olan bu eyaletin nüfusu en az 1,8 milyondur.
Masmavi sularıyla güzel Hazar Denizi, Golestan eyaletinin cazibelerinden biri olarak doğu kesiminde Golestan Haliçini yaratmıştır ve birçok hayvan türlerini içinde barındırıyor. Bu arada eyaletin güneyinde bulunan ve Dünya Miras Listesi'nde yer alan Hirkani Ormanları ve Elbor Sıra Dağları'nın nefes kesen doğa manzaralarını, ayrıca eyaletin doğusunda Türkmen Sehra Ovası'nı unutmamak gerekir. Bu bölgenin mazisi buz devrine dayanan ormanlar, İran ve dünyanın ender rastlanan bitki türlerini barındırıyor. Tüm bu doğa fenomenleri Golestan eyaletinin İran'ın kuzeydoğu incisi olmasına neden olmuştur. Öyle ki çeşitli iklim ve yaşam türleri her köşesinde göze çarpıyor. Tabii ki bu çeşitlilik Golestan eyaletinde sadece doğal kaynaklar ile sınırlı değildir ve bu çeşitliliği burada yaşananlar arasında da görmek mümkün.
Golestan eyaleti 5000 yıllık geçmişe sahiptir. Onun en önemli tarihi kenti Gorgan veya Yunanca Hirkania ve Arapça Georgian'dır. Günümüzde sadece tarihi kalıntıları geride kalmıştır. Eyaletin diğer önemli kenti 90 yıl önce de Gorgan olarak değiştirilen Astarabat'tır. Bu tarihi eyaletin uzun geçmişe sahip olması nedeniyle bölgede birçok tarihi eser bulunuyor. Dünyada savunma amaçlı örülen duvarlardan biri ise Sasaniler döneminde bu eyalette inşa edilmiştir. Gorgan Büyük Duvarı tarihi metinlerde Kızıl Duvar olarak bilinir. Söz konusu duvar genişlik açısından Çin Seddi ardından dünyada ikinci sırada yer alıyor. Fakat günümüzde küçük bir bölümü geriye kalmıştır. Golestan eyaletinin bir diğer tarihi cazibesi olarak UNESCO miras listesinde yer alan Gombedi Kabus Kulesi, Razkan Kulesi, Gorgan kentinin tarihi dokusu ve bu gibine eserlere değinebiliriz.
Sohbetimizin başında da belirtildiği gibi Golestan eyaleti doğal kaynakları ve etnik gruplar açısından zengin bir bölgedir. Eyaletteki bu çeşitlilik eyalette birçok farklı mutfak kültürlerine sebep olmuştur. Bu yüzden sohbetimizin bugünkü bölümünde Golestan eyaletinin merkezi kenti yani Gorgan'a giderek burada bazı yöresel yemeklerle tanışmak istiyoruz. Gorgan kenti sakinlerinin eğlencelerinden biri lokanta ve restoranlarda çeşitli yöresel yemekler veya fast food denilen hazır yemekler yemektir.
Gorgan ailesinin en çok tanıdığı çarşılardan biri birçok ciğercinin bulunduğu Mir Kerimi Caddesi'dir. Ciğerciler helal ve büyük ve küçük baş hayvanların etleriyle çok leziz kebaplar pişiren esnaftır. Gorgan kentinin bir diğer tarihi ve eski bölgelerinden Nalbandan'dır. Nalbandan aslında bir nevi tarihi çarşıdır. Burada temel gıda maddelerinin alışverişine ilaveten Avguşt, pilav üstü horiş denilen çeşitli sulu yemekler, kebaplar ve çeşitli yöresel ve ev yemeklerinin yenildiği lokantalar bulunuyor.
Gorgan'da yemek çeşitliliği özellikle yöre halkı arasında çok yüksektir. Gorganlılar analarından çeşitli aşlar ve yöresel yemekleri öğrenerek kuşaktan kuşağa günümüze kadar koruyarak taşımışlar. Bu da halk arasında yemek kültürünün zengin ve renkli olmasına sebep olmuştur. Gorganlılar çeşitli yemeklerinde ıspanak, kabak ve maş fasulyesi gibi farklı sebze ve hububat kullanarak en bilinen yöresel yemeklerini pişiriyorlar. Örneğin maş fasulyesiyle pişirilen maş pati, etli ıspanaklı horişt, maş fasulyesi aşı, ekşili aş, ısırgan aşı. Bu arada nar ekşisi ve kuruk suyu gibi ekşi çeşniler ise Gorgan mutfak kültüründe özel bir yere sahiptir.
Yöresel yemeklere ilaveten yöresel tatlılar bu kentte halkın mutfak kültüründe kendine özel bir yere sahiptir ve çeşitli münasebetlerde halkın sofrasında yerini alıyor. Bölgenin en bilinen ve önemli tatlılarından Gorgan Omaç helvası, Poştezik, Sergerbili, Ceviz helvası, Şirnun, Ponçik ekmek ve bu gibilere değinebiliriz. Şimdi sohbetimizin devamında bazı yemek ve tatlıların tarifini sizlerle paylaşacağız.
Dinleyiciler, bugün sizleri Gorgan'da düğünlere özel tatlılardan birinin tarifiyle tanıştırmak istiyoruz. Şirnun genelde düğünlerde yapılır ve başlıca malzemesi ise süt ve pirinçtir. Bu çok sevilen ve leziz tatlı gelin için hazırlanan hançeye konulur. Hançe aslında gelin ve damat için hazırlanan ve içinde çeşitli yemişlerden ve hediyelerden oluşan büyükçe yuvarlak tepsiye denilir. Şimdi bu yöresel tatlıyı merak ediyorsanız tarifini verelim. Vereceğimiz ölçüler 4 kişiliktir.
4 kişi için hazırlanan şirnun tatlısı için 3 ölçek süt, 1 ölçek şeker, biraz safran veya kavrulmuş zerdeçala ihtiyaç var. Önceden suda bekletilen pirinci süt ile karıştırıp ocağa koyarak pişiriyoruz. Pirinç pişince üzerine şeker ekliyor, biraz vanilya ve safran karıştırıyoruz. Pirinçler tamamen pişince soğumasını bekliyoruz. Daha sonra elleri biraz yağlayarak pirinçten ceviz büyüklüğünde parçalar olarak elde yuvarlatıp üstüne basarak yatsı haline getiriyor ve en sonunda da yağda kızartıyoruz. Hazırlanması çok kolay olan bu tatlı yöresel tatlılardan biri olarak çok seviliyor.
Golestan'ın bir diğer yöresel yemeklerinden biri genelde ekmekle ve akşam yemeği olarak yenilen kedu torşektir ve halk arasında çok beğenilerek yenilir. Yemeğin ekşi olması ve sarımsağın tadı bu yemekte çok bariz bir şekilde hissedilir. 2 ila 3 kişilik bu yemek için 3 orta boy kabak, 1 soğan, 2 diş sarımsak ve kabuğu alınmış doğranmış 2 domates gerekiyor. Tabii ki 1 kaşık domates salçası ve baharatı da unutmamak gerekir.
Kedu torşeki hazırlamak için önce soğanlar küp şeklinde doğranır ve zerdeçal ile kavrulur. Sarımsaklar soyulur, ezilerek soğana eklenir, beraber kavrulur. İnce doğranmış kabaklar domates ile birlikte kavrulan soğana eklenir. Üzerine nane ve biber konularak domatesin suyu ile pişmesi beklenir. En son ocaktan indirmeden önce üzerine turunç suyu eklenir. 1-2 dakika kaynadıktan sonra kedi torşek yemeği hazır ve servis tabağına alınarak yenilebilir.
Değerli dinleyicilerimiz, mutfak kültürüne dayalı olan sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Bugün İran'ın kuzeyinde Golestan ilinin yöresel yemeklerinden kedu torşek ve tatlılarından da şirnun ile tanıştık. Sofranızın bereketli olmasını dileyerek hepinizi yüce Allah'a emanet ediyoruz.
Sağlıcakla kalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz.
İran halkının seçilmiş Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İslami hükümette tüm imkanlar ve kurumlar halkın hizmetkarı olarak görülmelidir dedi. Lübnan Müslüman Alimler Encümeni Ayetullah Reisi zaferinden dolayı kutladı. Birleşmiş Milletler İran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucuna tepki gösterdi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, İran, Afganistan'daki endişe verici gelişmeleri yakından takip ediyor dedi. Amerika'dan Türkiye güçlerinin Kabil Havalimanı'nda bulunmasıyla ilgili iddia geldi. Amerikan ifade özgürlüğüne saldırısı direniş eksenli web siteleri engellendi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir toplantı sırasında İran karşıtı iddialarda bulundu. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız +0 98 21 22 01 36 82. Ayrıca +0 98 21 22 01 36 82 ve +0 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın. Thank you.